Onun adı Ali, eder beni deli. İstemem babacığım, istemem. Tam bana göre bir şarkı, Ali için yazılmış ama. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Geleceklere de şimdiden hoş geldiniz diyorum. Ve Ali Poyrazoğlu'yla büyüklere, masallara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ali Bey, beni duyuyor musunuz? Evet. Ben sizi görüntülüyorum. Öyle diyorlar ya şimdi moda.
Bana uzak bir insansınız ama teknoloji sayesinde duyuyorum sizi. Ruhen evet. Duymuyorum sizi. Ruhen duymama imkan yok zaten. Uyuşacak ruhlarda değiliz. Sizin ruhunuz benim ruhumdan o kadar uzaklarda ki.
Ali Poyra kolu saldırmaya
başladı. Ruhen duymuyorum ama ses olarak duyuyorum.
Duyuyor musun?
Buyurun.
Nasılsınız Ali Poyra? Misiniz? Çok şıksınız. Evet. Çok şıksınız. Evet,
sizin için giyindim. Bir de yazın geldiğini hatırlatmak için insanlara böyle cicili bicili havai bir gömlek giydim. Süs olsun diye. Bir de sarı renk, ben sizi sorgulamıştım geçenlerde. Niye sarı, niye sarı, hep sarı giyiyorsun diye. Siz bana izahta bulunmuştunuz. O izah benim hoşuma gitti. Ben de dedim bu akşam bir sarı attırayım böyle. Söylesene neydi sarı ile ilgili söylediklerin. Ben sana tekrar sorayım. Niye hep sarı giyiyorsun sen İzzet?
Mide çakrasına iyi geliyor. Mide ameliyatı olduğum için sarı mide çakrasını koruyan bir renk. Görmüş olduğunuz gibi bugün olayların izahını ben yapacağım. Mizahını Ali Poyrazoğlu yapacak diyorum. Topu size vermeden önce bu gece saat 12'den sonra yarın Anneler Günü. Aramıza katılan annesini kaybetmişlere başsağlığı diliyorum. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Ben inanmıyorum kapitalist düzenin bu oyununa ama kutlamakta görevimiz olsun. İlk soruya da şöyle başlıyorum sevgili
Ali. İlk sorudan önce şu aşağıdaki yorumları kapatsanız da bir yandan kalpler uçuyor. Bir yandan yorumlar uçuyor. Efendim?
Kalpler uçacak.
Dudaklara. Ya şu yorumları kapatalım lütfen. Kabil mi acaba? Oradaki teknik ekibiniz halledebilir mi?
Hallettiler efendim. Hallettiler.
Halletsinler lütfen, rica ederim. Oh, dünya varmış. Ha, gömleğim görünmüyor, başka bir derdim yok. Buyurun, evinizdeyim.
Teknik ekibim beni bir melek yaptı dikkat ediyorsanız.
Böyle numaralar mı çekilecek? Tamam, numara... peki. Pekala, o zaman bu gecen zor geçecek senin, anlaşıldı. Tamam.
Peki evet, Ali
buyurun.
Bey.
Sorun ötelim.
Görmüş olduğunuz gibi Ali Bey Çiçek Açtı isimli oyunda. Nasılsınız?
İyiyim.
İyiyim.
Bahar peki. Geldi, keyfim yerinde. Bir de yarın şey var. Sabah hava çok güzel olacakmış. Yanmaya çıkacağım, hazırlık yaptım. Ben sahildeyim biliyorsunuz. Sahilde bir köydeyim. Bir Ege köyünde. Ve orada gideceğim. Ağacım var benim, bir tane ağacımı ziyaret edeceğim. Ağaç diktim çünkü. Bir tane ağaç diktim. O ağaç bana ait. Benim ağacı diktiğim yer sahil. Olduğu gibi biber ağaçları var orada.
Biber ağacı beklenirdi Ali Bey.
Ha işte ben onu yapmadım. Bir zeytin ağacı diktim. Çünkü üstadın, büyük hocanın, Nazım Hikmet'in söylediği gibi o demiş ki öylesine seveceksin ki yaşamayı, 70'inde bile zeytin ağacı dikeceksin. Zeytin ağacı çok zor büyüyor biliyorsunuz. Ben zeytin ağacı diktim bir tane. Bir dikili ağacım olsun diye zeytin işine girdim. O ağacı büyüttüm, baktım, suladım, gittim. Kışın buradaysam gittim baktım donmasın donmasın diye ağacı büyüttüm. Gölgesi benim. Ben yazın kendi ağacımın gölgesinde oturuyorum. Yani yazlığın var mı diye soruyorlar ya. Benim yazlığım var. Sahilde bir tane zeytin ağacı. O ağaç çevresi gölgesi bana ait. Yani yazlığım var, benim durumum sağlam.
İsim koydunuz mu ağacınıza?
Ağaca koydum isim.
Ne?
Ağacın adı Dalyan.
Ne?
Hani Dalyan derler ya, Dalyan gibi adam, Dalyan gibi delikanlı.
Size...
Efendim, evet. Yanımızda biraz ileride bir Dalyan var, bir denizcilere ait bir Dalyan var. Ama öbür anlamda Dalyan gibi çocuk ya derler. O ağacın altında ben Dalyan diye bir çocukla arkadaş oldum. O çocukla arkadaş oldum. O çocukla arkadaş olduktan sonra o ağaca onu ortak ettim. İkimizin ortak ağacı o. Anlatayım nasıl olduğunu ben.
Ben biliyorum.
Zeytin,
Tamam, anladım.
biliyor musunuz, size anlattım mı bu
Ben
hikayeyi?
lütfen anlatın.
Ama bir kere daha anlatayım, bilsin bilmeyenler. Bilenler, dinlemiş olanlar bir daha dinlesinler. Bir yerde anlatmışımdır belki. Ben torbaya gittim oturmaya. Denize gireceğim. Sahilde ağacımın altındayım. Oturuyorum. Böyle biraz ileride bir şey var böyle. Kafe gibi bir yer var. Orada baktım bir çocuk oturuyor. Kitap okuyor. 6 yaşlarında falan. 5-6 yaşlarında. Sonra bıraktı kitabı. Geldi geçti. Benim ağacın yanından geçti. Orada bir kaya var. Onun üstüne oturdu. Böyle düşünen adam heykeli gibi. Oğlan şöyle duruyor. Ben de baktım. Ne oluyor, çocuğun derdi ne? Çok dertli bir çocuk. Dertli çocuğun yanına gittim. Dedim ki merhaba kardeşim dedim. Merhaba dedi bana. Biraz Türkçesi karışık, tuhaf biraz. Dedim aa, bu dışarıda büyüyen çocuklardan biri. Senin adın ne dedim ben. Dalyan dedi bana. Aa güzel dedim. Soyadın ne dedim. Karpuz dedi. Dalyan Karpuz soyadı Dalyan'ın. Dalyan kardeş dedim, sana karpuz mu diyeyim, dalyan mı diyeyim? İstesin, ne istersen onu söyleyebilirsin dedi. Nedir dedim suratın bu kadar asık? Bu tarafı gösterdi böyle. Bak dedi, orada oturan kadın benim annemdir dedi. Annem bu benim dedi. Nedir annen dedim. Dedi ki sarışın annesi, böyle çok hoş yabancı tipli. İsveç, Norveç, Danimarka kokuyor. Almanya'dan da rüzgarlar esiyor kadından bana doğru. Alman dedi. Alman annesi Türkologmuş. Çok iyi Türkçe biliyor. Bülbül gibi Türkçe biliyor. Birkaç Türk romanını Almanca'ya çevirmiş. Türk edebiyatına hayran, Türkiye'ye hayran, Türk kültürüne hayran. Muhteşem bir Alman hanımefendi. Sonra tanıştım ben kendisiyle. O Alman hanımefendi Dalyan'ı bir Türk gibi Türk kültürünün içinde büyütmek istiyormuş. E dedim Dalyan, bunda ne sorun var? Böyle elinden sağ tarafı gösterdi. Orada da çok yakışıklı, hoş, böyle bıyıklı bir adam oturuyor, 35 yaşlarında. Bayağı hoş bir adam, yakışıklı, tatlı bir adam böyle. Bu nedir? Bu da babam dedi. E dedim ne var? Babası Almanya'da doğmuş, büyümüş bir Türk. Kendisini biraz Almanlaştırmış bir Türk. Alman gibi büyütmek istiyormuş Dalyan'ı. Diyormuş ki boş ver ya, Türklük mürklük ne hikaye bunlar ya, uğraşma bunlarla. Almansın sen oğlum demiş. Sen burada doğdun, burada bir. E ne oluyor dedim Dalyan'a. Ben dedi ikisinin arasında kaldım. Ne yapacağımı bilemiyorum dedi. E bir gün Alman, bir gün Türk oluyorum dedi. Nedir yani, nasıl bir formül buldun? İdare ediyorum onları dedi. Nasıl idare ediyorsun sen onları dedim. Haftanın tek günleri Türk oluyorum, çift günleri Alman oluyorum dedi. Çok güzel dedim. Hafta 7 gün, 7. gün ne yapıyorsun? O zaman da kendim olmaya çalışıyorum dedi.
Çok iyi.
Çocuk iki kültürün arasında kalmış. Dalyan'ın Alman annesi, Türkçe bilen, Türkolog, Türk edebiyatına hayran annesi. Çocuğu Türk gibi yetiştirmek, o kültürle iç içe tutmak istiyor. Türk olup Alman olduğunu zanneden babası da çocuğu Alman gibi büyütmek istiyor. Dedim, ne olacak? Ben dedim, öyle idare ediyorum dedi. Çok güzel dedim. O zaman konuşmaya başladık ve Dalyan bana bir masal anlattı. Madem büyüklere masallar, o masalı anlatalım o zaman. Dalyan'ın masalı şöyle bir şey. Adam zengin. Adam senin gibi neredeyse yani. Çok çok zengin ya. Çok çok zengin adam ya. Paraya para demiyor. Adam zengin. Tepede bir evi var. Boğaz'ın kıyısında, İstanbul'da, yukarıda, Sarıyer sırtlarında. Muhteşem bir villa. Bahçe, bahçede her şey var. O sefası yerinde. Adam yeni zengin olmuş. Aşağıdaki hayatı özlüyor. O villaya ve o hayata aitti. Bir türlü o villayı içine sığdıramıyor. Kendini de villanın içine sığdıramıyor. Aşağıda aklı, aşağıda da bakıyor hep geçerken arabayla balık tutanlar var sahilde. Onlara özeniyor. O da eskiden balık tutuyordu çünkü orada. Kalkıyor bir tane olta alıyor kendine. Aşağıya insin oradan ahbaplık kursun diye. Gidiyor oltayla Bebek sahilinde balık tutacak. Toplanıyorlar. Oltayı sallıyor bu. Zengin ya. Şans yerinde. Sallar sallamaz bir balık başlıyor oltayı titretmeye, titretiyor, titretiyor oltayı. Çekiyor, çekiyor, çekiyor, çekiyor, çekiyor. Millet başına toplanıyor. Şöyle şu büyüklükte bir balık çıkıyor. Herkes başına toplanıyor. Diyorlar ki o balığı yakaladın. Adam diyor ki ne bu, bir eğiliyor bakıyor balığa. Şöyle elinden üstü, bütün pulları altında. Balığın bütün pulları altın. Üzerinde zümrütler, yakutlar var balığın. Canlı balık, gözleri pırlanta. Diyorlar ki bu Boğaz sahilinde 75 yılda bir kere çıkan o efsanevi balık. Sen o balığı tuttun diyorlar. Adam deliye dönüyor, ne yapacağını şaşırıyor. Diyorlar ki yalnız bir şey var. Bu balığı yaşatmak istiyorsan bu balık sadece kendi içinden çıktığı suda yaşar. Her gün buraya ineceksin, balığa emek vereceksin, buradan su taşıyacaksın, suyunu değiştireceksin. Adam diyor ki yaparım. Aman aman diyor, oradan hemen kovasını sallıyor, su dolduruyor, atıyor balığı içine, kalkıyor eve. Gidiyor şeye, yukarıya sarıya sırtlarına villaya, balığa bakıyor, bakıyor, balığın gözleri pırlanta, üstünde altınlar, zümrütler, yakutlar, efsanevi bir balık. Çok çok hoş bir, rüyalarda görülecek bir balık. Ama ertesi gün su doldurması lazım, hemen iniyor aşağıya. Kovayla su alıyor, yukarıya taşıyor, çıkarıyor. Bir gün sonra gene iniyor. Aşağıya oradan suyu çekiyor, taşıyor. Aşağıya iniyor, suyu çekiyor, taşıyor. İniyor, çekiyor, kovayla. Diyor ki ya diyor, benim canım çıkacak. Bu balık sonunda İstanbul balığı değil mi kardeşim ya diyor. Boğazın suyuna alışmış olan balık bizim kuyunun suyunda da yaşar diyor. Atıyor kuyuya kovayı, çıkarıyor kuyu suyunu. Döküyor balığın akvaryumuna. Balık neye uğradığını şaşırıyor. Öyle deliye dönüyor balık. Kafasını vuruyor akvaryumun duvarlarına, vuruyor balık böyle. Bir süre sonra kuyunun suyuna alışıyor balık. Adam kuyudan su çekiyor. Her gün kovayı sallıyor aşağıya, çekiyor, çekiyor, çekiyor, döküyor, çekiyor, döküyor. Balık her seferinde biraz sarsılıyor kuyu suyu, deniz suyunun balığı. Sonra alışıyor. Adam üşeniyor, diyor ki ben diyor ya her gün bana buradan kuyudan su mu çekeceğim ya? Bizim kuyunun suyunda yaşayan balık o İstanbul'un Terkos suyunda da yaşar diyor. Açıyor musluğu, dolduruyor akvaryumu. Balık deliye dönüyor. O klorlu İstanbul suyunu yiyince bizden beter oluyor balık. Kafasını vurmaya başlıyor akvaryumun duvarlarına. Musluk suyunda. Balık bir süre sonra musluk suyuna da alışıyor. Ayda. Balık musluk suyuna alışınca adam bir gün, iki gün, üç gün sıkılıyor akvaryumda. Diyor ki ya diyor, bizim Terkos suyunda yaşayan balık İstanbul'un havasında da yaşar. Bir şey hissetmez. Alışır bu diyor. Bir tasma takıyor. Alıyor yanına. Balığını gezdirmeye başlıyor. Masal ya. Balığa İstanbul'u gösteriyor. Topkapı Sarayı'na götürüyor. Dolmabahçe'ye götürüyor. Boğaz kıyısında gezdiriyor. Sonra diyor ki balığa, ben seni yakaladığım yere götüreyim. Seni göstereyim bak diyor. O çıktığın, seni tuttuğum yere, oraya götüreceğim seni diyor. Alıyor balığı, gidiyor bebeğe. Balık elinde. Millet gene başına toplanıyor. Aa diyorlar, gözleri pırlanta, üstünde altınlar, zümrütler var. Bu ne biçim balık? Adamın biri geliyor gene, o eski balıkçı diyor ki evet bu 75 yılda bir çıkar bu balık. Buradan çıkar, başka yerden çıkmaz diyor. O esnada küçük bir çocuk yaklaşıyor, böyle aşağıdan giriyor. Adamın elindeki balığa bakıyor. Ay amca diyor, bu ne kadar güzel balık. Çıkarma bunu sudan diyor. Balığı kapıyor adamın elinden. Çıktığı yere fırlatıyor, atıyor balığı suya. Balık boğazın suyuna girince çok sarsılıyor, boğuluyor, ölüyor. Ben dedim ki, Dalyan bana ne anlatmaya çalışıyorsun? Sonra sen düşün dedi. Dedim ki çocuk acaba bizim hal ve gidişimizle ilgili bir şey mi söylüyor? Biz alıştığımız sularda yüzüyoruz. Sonra başka sulara alışmamız isteniyor. Hadi alışıyoruz, uyum sağlayalım diyoruz. Kuyu suyuna. Kuyu suyunda gezerken biz diyorlar ki ya boş ver bunlar, Terkos'ta da gezer. Sonra çıktığımız, ait olduğumuz kültüre, yaşam biçimine ondan çok uzaklaşırsak, orada nefes almasını unutursak, döndüğümüz zaman birdenbire boğulup ölür müyüz diye düşünüyorum. Bu masal benim zihnimi çok meşgul eden bir masal.
Olan
Büyüklerin anlattığım bir çocuktan, ama Dalyan'a dedim ki senin soyadın niye Karpuz? Ailenin adı mı Karpuz sahiden? Yok dedi, ben kendi adımı kendim koydum dedi. Ailenin adı başka bir şeydi. Söylemeyeyim, biliniyor aile. Niye Dalyan sen soyadını değiştirdin, Karpuz koydun dedi. Çünkü dedi ben Karpuz gibiyim. Allah Allah dedim, nasıl bir duygu Karpuz gibi olmak? Karpuz gibi olmak şöyle bir şey dedi. Benim kabuğum kalın ve yeşil. Ben doğacıyım. Doğayı seviyorum. Kabuğumu açmasını bilirsen içimdeki güzelliği sana sergilerim. Benim yeşil kabuğumu açtığın zaman içim kıpkırmızı ve çok tatlı. Hatta yiyebilirsen siyah çekirdeklerim var. Onlar da çok lezzetlidir dedi. Onun için ben yaşam felsefemi tıpkı bir karpuz gibi yeşil, sert, kırılmaz gibi durur ama içini açtığın zaman güzellikler ve lezzetler sergiler. Öyle bir insan olarak geçirmek istediğim için adımı karpuz olarak değiştirdim dedi. Dalyan Karpuz bana baktığımız şeylerin içindeki renkleri fark edemeyeceğimizi hatırlattı. Aldı benim zihnimi, o çocuk benim için bir küçük prensdi. Kitaptaki küçük prensi getirin gözünüzün önüne. O çocuk küçük prensdi benim için. Küçük prens de der ki, l'essentiel est invisible. Asıl olan göze görünmez. Ancak yüreğinin gözüyle bakarsan görebilirsin. Biz de işte yüreğimizin gözüyle bakabilirsek bazı şeyleri sahiden görebiliriz. Fark edebiliriz, anlayabiliriz, bağrımıza basabiliriz diye düşündüğüm için ve hepimizin renk körü olduğu noktasına vardım. O çocukla konuştuktan sonra düşündüm düşündüm, İstanbul'da kabare açacaktım. Kabarenin adını Karpuz koymaya karar verdim. Karpuzdu ilk fikir, Karpuz kabare olacaktı. Çünkü ben yaptığım işin felsefesi, arkasında bir manifestosu olmasını isterim. Böyle boşluğa atamam kendimi. Düşünmem, hazırlamam, iyice toparlamam. Sonra da onu anlaşılabilir, kabul edilebilir kılmam gerekiyor. Tiyatroda da oyunlarda aynı şeyi yapıyorum. Senaryo yazarken, kitap yazarken de aynı şey. Önce sağlam temel kuracaksın. Ondan sonra yavaş yavaş, hani demiş ya büyük heykeltıraş, nasıl yaptın ya demişler Michelangelo'ya. Bunu nasıl yonttun mermeri? Ben bir şey yontmadım demiş. Bu adam mermerin içindeydi bu heykel. Ben sadece fazlalıkları çıkardım. Çıktı mermerin içinden demiş. Ben de öyle fazlalıkları atıp mermerin içinden heykeli çıkarma peşindeyim. Karpuz koyacaktım kabarenin adını. Sonra dedim ki Dalyan Karpuz'un felsefesine göre hepimiz renk körüyüz. Bakıyoruz, gördüğümüzü zannediyoruz. Ama görmüyoruz. Doğru, renk körleri de biliyorsun. Bazı renklere bakıyorlar ve farklı görüyorlar. Yeşili sarı görüyor, kırmızıyı yeşili kırmızı görüyor falan filan. Böyle şeyler var. Ben de dedim ki madem ki biz körüz ve madem ki farklı şeyleri görmesini, sezmesini öğrenmemiz, kendimize öğretmemiz gerekiyor. Ben de kabarenin adını yeşil koydum. Yeşil kabarenin önündeki büyük floresan ışıkların hepsi kırmızıydı.
Çok güzel. Ya gerçek.
Felsefesi buydu yeşil kabarenin. Aslında kabarenin felsefesi de odur. Bir şeyler anlatırsın sahnede ama aslında içinden başka şeyler çıkmaktadır. Zaten sanatın gücü buradan geliyor. Sana sanatın kullandığı dil bir şey anlatırken senin zihnini başka yerlere götürüp zenginleştirmekten başka bir şey değil. Onun için sanat yapıyoruz ve onun için sanatlar ölmüyor. Onun için roman ölmez, şiir ölmez, tiyatro ölmez hiçbir zaman. Bana diyorlar ki tiyatrolar ne olacak? Tiyatrolar çok güzel olacak. Çok daha güzel olacak. Çok daha heyecan verici olacak. Tiyatrocular da daha fazla asılacaklar işlerine. Çok güzel günler göreceğiz. Ama
Çok güzel bir
bakmasını öğrenirsek. Çok konuştum İzzet. Sonra
şey. Ay çok
Prenses
güzel. Vallahi
Prenses
ağzına.
beni eleştiriyor. Çok eleştiriyor. Gügü fon neydi? Gügü de Rothschild eleştiriyor beni. Bodrum'a gelmiş bugün. Özel uçağıyla. Evet. Gügü de Rothschild. Biliyorsun onu değil mi? O Monaco Prensi şeyin sevgilisiydi. Reyner miydi adam? Neydi? Reyner. Onun sevgilisiydi. Reyner bunu Gügü'yü Graskelli ile aldattı. Graskelli ile aldattığını görünce Gügü derhal terk etti Monaco'yu. Reyner çok üzüldü ama bir daha Gügü de Rothschild dönmedi ve özel uçağıyla bir karlı günde İstanbul'a inmiş gece. Bembeyaz bütün İstanbul. Gügü iniyor uçağından. Yanında iki tane beyaz tazı. Bembeyaz. Üstünde beyaz bir mink kürk. Ve bütün İstanbul bembeyaz. O tünele getiriyorlar onu. Tünelden Taksim'e doğru yürüyor köpekleriyle. Ve sırtında beyaz kürk, bütün İstanbul bembeyaz. Gügü de Rothschild Türkiye'ye aşık oluyor ve kalıyor. Sonra Türkiye'yi gezerken işte kadın ruhu böyle bir şey. Böyle yüce, böyle insanın özüne yönelmiş bir ruh olduğu için kadın ruhu Bodrum'a geliyor gezmeye ve burada bir çobana aşık oluyor. Şimdi Gügü de Rothschild Bodrum'un bir köyünde çobanın kulübesinde Monaco Sarayı'ndan Bodrum'daki kulübeye hayat hikayelerine bak ya. Hani masal anlatıyoruz ya.
Tabii
Evet.
aşk bu kadar yüce bir şey yani.
Efendim?
Aşk bu kadar yüce bir şey.
Aşk iyi bir şey galiba. İyi gelir yani insana. Evet.
Ben Gügü'yü korona günleri başlamadan önce en son bir türkü barda gördüm. Ciddi söylüyorum, şaka. Beyoğlu.
Evet. Ne yapıyordu?
Türkü dinliyordu yere oturmuş.
İyice Türkleşmiş.
Bak,
Güzel.
sıfır abartı var, sıfır abartı var.
Sahiden mi?
Vallahi.
Türkü barda. O kadın türkü bara. Vay anasını ya. Helal olsun. Demek ki keşfetmiş türkülerdeki güzelliği. Aferin ona.
Ya da aşk
Ruhu güzel.
bendirdi.
Parası önemli değil. Zengin ama parası önemli değil. Bak çobandan kulübede oturuyor.
Tabii, mutlu, çok mutlu.
Evet.
O kadar güzeldi ki ben o zaman müjdemi vereyim. Yeni bir projeye başlamıştık. İnşallah korona günleri geçecek. Ataşehir'de bir kabare açıyoruz. Kabare.
Ataşehir ne tarafta? İstanbul'un karşı tarafı değil mi? Kadıköy yakası.
Evet. Adını da ilk
Ben gelmem, bana uzak. Ben Taksim çocuğuyum.
defa adını da ilk defa burada açıklıyorum. Karpuz Kabare.
Bu gecenin kanla biteceğinin işareti. Ben bugün tweet attım. Birbirimize gireceğiz bu akşam diye
Ben
söyledim.
gömlek
Ve söyledim bir kavga çıkacak diye. Sonra ilk karşılaşmamızda yani artık etrafta içki şişesi mi olur? Çay bardağı mı? O melek kanatlarını silin buna şeytan şeysi yapın. Boynuzları yapın. Çabuk. Silin o melek kanatlarını. Buna şeytan boynuzu yapın.
şey
Karpuz Kabare adını kullanamazsın kardeşim. Hakları bana ait.
başvurduk, sen tesadüfen anlattın.
Ha.
Projeyi veren
Aşk
de
satayım. Benden iyi geçinirsen belki veririm karpuz adını sana.
olmadı.
Belki.
Karpuzlar
Yalnız
böyle.
bir gerçek var. Halkı kandırmayalım. Ben bugün tweetleri attım. Instagram'a attım. Akşama şeyle buluşuyoruz. Lütfen dedim kıyafet mecburiyeti var. Herkes evinde böyle yayılıp gecelikten eşofmandan bizi seyretmesin. Giyinsinler dedim. Ve bazı insanlar Twitter'da lütfen takip edin. Giyecekleri kostümleri çizdiler. Kimisi tuvalet çizmiş. Kimisi erkeklere dedim ki erkeklere siyah smokin, kadınlara no smoking. Bir espri yaptım öyle anladılar. Erkeklere smoking, kadınlar no smoking. Ondan sonra herkes çizdi attı. Yarışma yapıyoruz, hediye vereceğiz dedim. Ben birinci olana, en enteresan kılığı giyecek olana kendi kitaplarımın hepsinden birer tane göndereceğim. Benim e-mail adresim Twitter'da kendi adresim de var zaten. Saklı bir şeydi. E-mailime kendi adreslerini gönderirlerse kazandıkları için çok fantazi kılıklar gönderenler var. Aman Allah'ım. Her hafta bu yarışma olacak yani. Ben senin
Haftaya ben dikkat
vurdurmazsam.
kıyafetlerimi giyip gelsem acaba yarışmaya
Sen giyeceksin kıyafetlerini. Yok. Oyunun kuralları var. Böyle bir şey yok. Ben de hazırlanırdım o zaman. Allah Allah ya. Yok öyle. Sen ne hediye vereceksin? İzzet de hediye verecekler. Buyur hediyeni açıkla. Buyur.
açık.
Hep bana hep bana yok öyle. Yürü.
Dükkanlar açıldığında yeni mekanda 4 kişilik yemek.
Sen yeni mekanın senin Alaçatı'da kardeşim. Adam oraya mı gelecek?
Alaçatı'da olsun, İstanbul kocaman.
Ha İstanbul'daki mekanlarından birim.
Evet.
Dört kişilik yemek.
İki tanesi
Arada bir sesin gidiyor. Oradaki teknik ekip kontrol et.
Ataşehir'de yemek veriyoruz.
Ha.
Seçim Ali Poyrazoğlu'na ait.
Efendim?
Seçimi siz yapacaksınız, size gelen maillerden.
Okey. Ben yapacağım. Bende mailler. Sana atarım jüri. Beraber bakarız.
Ben yok, girmem öyle şeylere çünkü para isterim. Ben
İstediğin para olsun koçum. Kaç
götürme.
kuruş lan? Konuş lan. Kaç kuruş istiyorsun? Tamam vereceğim.
Yok
Konuş.
hayır. Kim sus?
Konuş ulan. Konuş.
Öyle yapma Ali yapma
Ya
ya.
deme böyle yapma lan. Germe ortalığı. Germe. Fena
Bak
yapar. Bak
benim çok
İzzet.
yapma.
Bak İzzet uyarıyorum seni. Ben bu gözlükleri boşuna takmadım lan. Delirtmeyin adamı burada.
Yapma Ali yapma yeter
Ha.
gelme.
Kes ulan yayını. Bırak.
Kesilmez yayın.
Edebinden
Bu
otur
kadar iddia
orada.
ederim.
Adamın kafasını attırma. Edebinden otur.
Peki. Peki.
Çizin şunun şeytan boynuzunu.
Doğuş yok mu? Bir şey yok mu? Yönetmen. Bir surat yapalım Ali Bey'e.
Sana bugün isim taktım. Okudun mu onu?
Yok onu
Neler
okumadım.
söylediğimi? Ha?
Yok onu
Ya.
okumadım. Atlamışım demek ki.
Ha, daha neler olacak? Daha dur. Bu iyi anların bunları. Bak hala kanat yapıyorlar orada.
Yap.
Utanmıyorlar.
Evet.
Rezil insan.
Bakalım.
Şu lan şimdi kötü oldu resim. Oynamayın ya. Seni deneme tahtı. Allah kahretsin ki. Kim yapıyor bunları? Semih'in marifetin bunlar.
Yok
Ay
yok.
bu yakıştı. Kal böyle ha. Bu yakıştı. Kal böyle.
Hüda verdi.
Aynen klaynen.
Aynen
Var mı
klaynen.
başka soracağınız bir şey? Yoksa çok yayınlardan bekliyorlar. Gideyim mi bir yere?
Ali Bey,
Ha.
aklım böyle hazırlıklı falan. Ah nasılsın Ali'ciğim? Ben
Ah.
uzaktan küçük prens.
Fena değil lan. Beğendim bu işi. Kim yapıyor bunları? Semih marifeti mi? Ha.
Ay, ay. Çok güzel
Buyur.
bir orta kahve içiyorum. Sağlığına içiyorum. Sonra fal kapatacağım. Sen meraklı değilsindir böyle şeylere
Ben
ama.
fal tamam. Ben bir tek fal bakıyorum bak. Ben biliyorsun şirketlere eğitim eğitim veriyorum. Bazen o şirketlerde sahneye çıktığım zaman elimde Türk kahvesi fincanıyla çıkıyorum. Mesela mali müşavirlerin toplantısında ve böyle çok büyük şirketlerde Deloitte falan filan gibi kontrol yapan şirketlerde konferanslar verirken o tip yani sırf para işleri üzerine düşündüğümüz yerlerde çıkıyorum ve Türk ekonomisinin falına bakıyorum. Ama artık şu anda Türk ekonomisinin falına bugün bakmak istemiyorum. Biliyorsun şey yasaklar geldi. Paralar üzerine konuşulmayacak falan filan. Yanlış anlamalara neden olur diye de yani falda ne çıkacağını ben bilemem. Şimdi ben burada Türk kahvesini çevireceğim, içeceğim. Ondan sonra falda ne çıkar orasını Allah bilir. Onun için herkes kendisi içsin evde kahvesini, döksün, kapatsın, baksın istiyorsa ekonominin falına. Ama ben sana falanla ilgili bir hikaye anlatayım mı ben sana? Gerçek. Yaşanmış bir şey anlatayım mı?
Lütfen.
Ben çok fala inanan bir tip değilim.
Biliyorum.
Yani onun bir fantazi yolculuğu olduğunu, zaman zaman bazı insanların öyle psychicler var, görenler var. Zaman zaman bazı şeyleri sezerek anlattıklarını, bazılarında aynı klişeleri sokakta fal bakanlar gibi tekrarladıklarını ona buna işte sana bir yol görünüyor. Oh, bir, oğlanlara çok güzel bir kız var. Ay senin önüne çıkacak sarışın mı desem esmer mi? Kızlara of çok yakışıklı çok zengin seni geliyor kuyruklu arabayla alıyor. Şeylerinin dışında alışılmış tıraşların dışında fal meselesinin eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Bir vakit geçirme faslı olduğunu düşünüyorum. Bir dertleşme şekli, bir dedikodu olduğunu da düşünüyorum ayrıca.
Peki.
Dedikodu iyi bir şeydir, insanı ferahlatır. Ben öyle magazine dedikoduya falan çok karşı olan tiplerden değilim. Ağırbaşlı bir adamımdır ama yaşamın küçük heyecanlarıyla da ilgiliyimdir yani. Dedikodu güzel iştir, hazmettirir yemekten sonra. Fevkalade. Bir arkadaşım var benim, Kanadalı. Oldukça hali vakti yerinde. Ve evleri var dünyanın birçok köşelerinde. Joy Silver adı. Beraber ondan iş de yapıyorduk biz. Çok zengin bir Kanadalı arkadaşım. Bu hep ilkbaharda yaşıyor. İstanbul'un ilkbaharını gelir İstanbul'da yaşar. Benden tanıştıktan sonra gelmeye başladı. Tel Aviv'de ilkbaharı yakalar. Oradan Londra'ya gider. Oradan Hawaii'ye gider. İrlanda'ya gider. İrlanda'da şatosu var falan. Böyle bir arkadaşım. Ve İstanbul'a geldi bir süre sonra. Sen fal mı bakacaksın? Benim falıma bak bari İzzet. Ben
Ya
bayılırım.
ben için
Ha.
nasıl sana bakayım? Sana göstereyim.
Ha. Ben ama yasaklar kalkarsa belki ekonominin falına bakabilirim. Şimdi bakacak durumda değilim. Falı
Evet.
bakılmaz bir ekonomiyiz biz. Şey dedi ki bana, ya bir arkadaşım var Tel Aviv'de, İstanbul'u çok görmek istiyor, gelsin, beni gezdiriyorsun, ağırlıyorsun, onu da ağırla. İyi olur dedim. Taksim'de şey güzel bir Hyatt Regency orada kalıyor. O gelecek olan arkadaşına da ayırttık şey. Adı Lord Aristo. Bu dedim sahiden Lord mu? Palavra isim mi? Hayır dedi Lord. İyi. Gelsin Aristo, Lord Aristo. Alalım havaalanında. Ben aldım arabamı. Aldım Joy'u da. Gittik şeye, havaalanına, Yeşilköy'e. Bekledik. Uçaktan bir böyle Demis Roussos cüssesinde böyle aşağı yukarı 200 kilo. Üstünde entari var artık elbise giyemeyeceği için. Demis Roussos gibi böyle cellabe diyoruz değil mi onlara? Cellabe gibi bir şey giymiş. Geldi kafasında bir takke. Çok çok enteresan bir adam. Belli ki çok kültürlü ve de falcı. Aldık arabada bunu bilmem ne gidiyor. Ben yolda soruyorum ona, sen ne falı bakıyorsun? Kimin falına bakıyorsun? Falcı mısın? Evet falcıyım dedi. Ama her zaman değil dedi. Yılın belli aylarında görüyorum dedi. Daha önce hiçbir şey görmüyordum dedi. Mühendislik okuyordum ben dedi. Annem falcıydı dedi. Annem ölünce dedi bana geçti birdenbire dedi. Ne geçti sana dedim. Ben görmeye başladım dedi. Ben dedim ki bu herif uyduruyor, palavra atıyor, yiyor beni ya. Yani içimden diyor, hadi lan ben yer miyim bu ayakları? Kelek yapma bize. Ve anlattı nasıl gördüğünü. Kimlere bakıyorsun dedim. Çok büyük iş adamlarından söz ediyor. Afrika'daki birkaç ülkenin kralından söz ediyor. Arap ülkelerindeki krallardan söz ediyor. Allah Allah. Joe da diyor ki evet falan da var, onu söylemedin unuttum, filanca da var. Ben de bu adamı ağırlamak için düşünmüştüm ki Kumkapı'ya götüreyim meyhanelere. İstanbul'a giriş yaptı Yeşilköy'den, sahil yolundan geldik çok güzel. Turistik, güzel, canım İstanbul falan filan. Kumkapı'da sarsar ilk geleni. Götüreyim buna dedim, bir rakı sofrası kurayım. Lord'u ağırlamaya başlayalım. Aldım götürdüm. Fal mal anlatıyor ama ben sıkıldım bir süre sonra. Lord Ariston'un fal hikayelerine inanmıyorum çünkü doğru olduğunu anlattıklarına. İnanamıyorum ben Lord Ariston'un anlattıklarına. Lord Ariston anlatırken dükkanda da bir oğlan garson bize servis yapıyor. Onu getiriyor, bunu götürüyor. Oğlan bana dedi ki garson çocuk böyle 25-26 yaşlarında bir şey. Abi dedi adamın kılığı ne kadar enteresan dedi, turistin kılığı. Neci bu adam falan filan dedi. Ben de dedim ki falcı. Oğlan dedi, hadi ya sen de mi yiyorsun abi dedi. Oğlanın tavrından Türkçe bilmediği halde Lord Aristo anladı. Ne dedi dedi. Senin mesleğini sordu, ben de söyledim dedim. Ama inanmıyor dedi. Aa öyle mi dedi. Elini versin bana dedi. Bak bunu birebir yaşadığım için anlatıyorum İzzet. Herkes de duysun diye yani. Garson oğlan elini verdi Lord Aristo'ya. Lord Aristo aldı elini. Bakmaya başladı. Sen dedi öksüzsün. Annen baban annenin nerede olduğunu bilmiyorsun dedi. Baban ölmüş. Çocuk sararmaya başladı. Seni anneannen büyütmüş dedi. Oğlan iyice kötü olmaya başladı. Anneannem bir hafta önce ölmüş dedi. Ama merak etme şu anda arkanda duruyor dedi. Şak diye düştü bayıldı çocuk. Başına toplandık, açılın dedik, millet yığıldı falan filan. Orada bir adam varmış, ben doktorum dedi, geldi. Beğendi, geldi. Kaldırdılar, ayılttılar falan filan bilmem ne. Ve çocuk dedi ki, anlattıkları birebir doğru dedi. Annem beni bırakıp kaçmış. Babam öldü. Beni büyük annem büyüttü. Ve bir hafta önce öldü büyük annem dedi. Bu ne şimdi arkadaş?
Ben bu işi
Ne
bir
sen anlat bana. Şimdi ben sana soruyorum. Nedir bu fal hikayesinin arkasındaki
şimdi
tantana?
cevabını veriyorum.
Nereden? Fal. Bırak şimdi numarayı. Ciddi sordum bu soruyu.
B harfi bir yerdesin sen.
Bilemedim. Barcelona'da değilim.
Değil misin?
Hayır, Barcelona'da değilim.
M, M, M, M.
M. Ha,
M.
Madrid. Yaklaştın.
M.
Madrid. Yaklaştın. Evet.
Sana bir kısmet var. Hatice gibi.
Çok kısmet var. Gözlükleri takınca neler oluyor? Bana ne tweetler geliyor. Sen görmüyorsun şu anda. Tweet atabilirsiniz bana. Poyrazoğlu Ali Twitter'da. Instagram'da. Yok. Bir Ali Poyrazoğlu.
Para
Evet.
geliyor. İşte bu kadar. Üç vakte kadar da nikahım var. Bayramdan önce bir mutluluk yaşayacağım.
Yok, ben nikah yaparım da düğünde horon hikayesi şimdi karışık durum. Ortalık düzelsin.
Onu
Normale dönelim. Horonumuzu yapabileceğimiz zaman da yaparım sana bir düğün, görürsün sen de gelin.
yani 1,5 metrelik sopaları gördün mü?
Gördüm ya, ne o ya, yani 3 gün duramıyor musunuz lan horon tepmeden? Ha, size diyorum lan. Sadece İzzet'e değil bak. Bak ona
Bence
göre.
bak
Ha.
orada Barış'ı görüyorum.
Bak.
Ben Barış horon tepiyordur Laz olduğu için.
Ay.
Sen de Laz'sın.
Soru var mı? Anlatın. Nedir soru?
Soru var. Soru var
Sor.
Ali. O kadar güzel anlatıyorsun ki, o kadar keyiflisin ki bugün.
Keyfim yerinde. Havalar çok güzel gidiyor. Spor yapabiliyorum. Ben spor yapmadığım zaman bittim. Ölürüm ben. Ben her gün 1,5 saat yürüyorum. Onu yapmazsam dengem bozuluyor ya da yüzmem lazım. Daha cesaret edemiyorum yüzmeye. Ama yüzme sezonu açılsın. Ay, bayılıyorum yüzmede. Bak şimdi ben denize giriyorum. O yeri söyleyeyim nereden yüzdüğümü. Bodrum'da Torba sahilinde filan yüzerim ben. Ben böyle orada şey, orası zengin mahallesi değil. Orta ve ortanın altı gelirli insanların, örneğin benim gibi insanların fazla şeylerin değil. Çok fazla çok çok çok zenginlerin yeri değil. Ama çok güzel insanlar Bodrum'un torbasında yazı geçirirler, sohbetler, bilmem neler. Ama benim durumumda biraz şöhretin getirdiği bir dezavantaj var. Rahat kitabını açıp okuyamıyorsun, geliyorlar. Ne okuyorsunuz Ali Bey diyorlar. Yabancı dilde bir şey okuyorsan, ha gavurca mı okuyorsunuz diyorlar. Ne okuduğunu izah edeceksin, kibarlık şimdi, ya defol git başımdan, bırak rahat bırak lan beni diyemiyorsun. Yani şöhret biraz, şöhret zaten çok güzel bir şeydir. Yani heves edenlere söyleyeyim, ilk 1 yıl çok güzeldir. Keyfini çıkarırsın. Yani uçurur şöhret seni. 1 yıl sonra kafayı yersin, uçarsın. Çünkü rahatsız olursun her dakika tepene binilmesinden. Deliye dönersin. Anladın
Hazmediyorlar
mı?
mı insan?
Hayatını engellemeye başlar şöhret 1 yıl sonra. Şakayı
Şöhreti
bırakın.
hazmedebiliyorlar mı?
He?
Kolay hazmedebildin mi şöhreti?
Hemen vazgeçtim ben. Ben baktım ki şöhret benim hayatımı engelleyecek. Ben şöhretimi hiçbir zaman ciddiye almadım. Ben hala elimde çanta, İstanbul'da balık pazarına giderim. Elma, domates, patates bilmem ne alırım. Onları taşıya taşıya yolda da sandviç alırım. Yiye yiye Beyoğlu'ndan Taksim'e eve giderim. Benim gibi şöhret yok. Ben öyle kendini pamuklara saranlardan değilim. Yapmam, öyle de yaşamam. Hiç de haz etmiyorum öyle işlerden. Şöhret benim hayatımı engellememeli. Şöhret benim zihnimi açmalı. Daha güzel işler yaratabilmek için, daha iyi kitap yazmak için, daha iyi oyun yazmak için, daha iyi oyunlar sergileyebilmek için, daha iyi çıkıp konuşmalar yapabilmek, konferanslar verebilmek için. Benim omuzlarımda çok ağır bir yük var abi. Ben Türkiye'nin en büyük şirketlerine, holdinglerine future design, gelecek tasarımı yapan adamım. Ben bugüne kadar iş hayatında 600 bin kişiyi eğittim. Bu büyük bir sorumluluk. Çünkü karşındaki insanlar, iş adamlarının şekli değişti. Yeni kuşak patronlar farklı. Eski patronlar gitti yavaştan, ufak ufak. Onların çocukları geldi. Profesyoneller geldi. Profesyoneller çağı başladı. Ya karşında çok iyi eğitimli, çok deneyimli profesyonel var. Ya da okumuş, Harvard'da okumuş. Orada da master yapmış, bilmem nerede de bilmem ne yapmış. Gelmiş işin başına geçmiş. Kızlar ve oğlanlar var. Yeni iş adamları çok farklı, çok bilgili. Onlarla beraber gelecek tasarımı, gelecek hayalleri kuruyoruz ve onların operasyonel faaliyetlerde nasıl kullanılabileceğini düşünüyoruz. Yani ben bir yandan onlarla çalışırken, bir yandan onları anlatırken, onlardan öğrenip onlar için hayal kuruyorum. Ama bir yandan da onlar benden öğrenirken ben de onlardan öğreniyorum. Ama bunun için devamlı okumak, araştırmak, dünyada olup biteni takip etmek zorundasın. Nerede ne değişiklik oluyor? O bize kaç gün sonra gelebilir? Devamlı Türkiye'deki demografik yapıyı iyi incelemek zorundasın. Genç nüfus nerede? Orta yaş nerede, yaşlılar nerede, sayıları nerede, ne yapıyorsun, ne satıyorsun, nasıl pazarlayacaksın, hedef kitlelerdeki değişiklikler. Bu bayağı bir iş. Ben bir de tiyatronun yöneticisiyim, bir özel tiyatronun en zor işlerden birisi. Bunları yaparken sürekli de okumak ve kendimi yenilemek, yeniden doğmak zorundayım. Bu büyük bir sorumluluk. Ben bunu ancak spor yaparak dayanabiliyorum. Öbür türlü dayanamam.
Çocuklar, yani arkadaşlar, çocuklar dedim, özür dilerim. Benim sorunuma bakın. Ben sporla da atamıyorum bu enerjiyi. Çünkü bütün bu yüklerimin arasında bir de Ali Poyrazoğlu var.
Bütün değil mi üstelik?
Benim işimin zorluğunu düşünebiliyor musun? Sen 300 kilo taşıyorsan ben 350 kilo oluyorum. Çünkü seni de sırtımda taşıyorum. Sürekli bir azar, sürekli bir fırça ve bu anlattığı future design'dan,
kıskançlıktan ve ihtirastan, arkandaki o kadar kitabı okumuşsun, ben bir tek şeyi kıskanırım, parayı pulu kıskanmam, kitabı kıskanırım, bunu bil, ayağını denk at.
Peki evet,
ne diyordun? Ha. Nereden geldik oraya ya?
Future design'dan geldik. Ben hemen benim için sorayım, bunu anlattın. Aile şirketlerinin Türkiye'de başarılı olamamasının nedeni ne? Bununla ilgili ders veriyor musun?
Veriyorum da ben genellemelerden çok korkarım. Aile şirketleri dediğin zaman hepsi giriyor işin içine. Bazı dememiz gerekiyor.
Bazı yani.
Çok başarılı aile şirketleri var çünkü. Yani öyle bir genelleme, hiçbir konuda genelleme yapmamak lazım. Bu işte de genelleme yapılmaz. Hayır, çok iyi yönetilen, çok iyi akıl kullanan ve profesyoneller çağının geldiğini görüp şirketlerini profesyonellere yönettiren, kurumsallaştıran, o kurumsal yapıların sağlam bir biçimde ayakta durmasını gözeten grupla en büyüğü bunları alsana Koç Holding. Koç Holding bir profesyoneller imparatorluğudur. Evet, patronlar var orada ama patronlar da profesyonel, çünkü hepsi Amerika'da business okudular, Harvard'da okudular, orada kaldılar, çalıştılar, işi öğrendiler. Ömer Koç müthiş bir profesyonel, Ali Koç müthiş bir profesyonel, rahmetli Mustafa öyleydi. Rahmi Koç öyle, işin başındaki babaları Amerika'da, Harvard'da yanılmıyorsam, business okumuş bir adam. Yani hem onlar profesyonel gibi yetiştirirler, hem de işi profesyonellere emanet etmenin gerekliliğini görmüşlerdi. Bu gerekliliği birçok şirket farkında olduğu için teslim etti. Bankaları kim yönetiyor arkadaş? Profesyoneller yönetiyor. Sigorta şirketlerini kim yönetiyor? He?
Burada bir sıkıntı var. Bazı yöneticilerin egosu. Yani ben burayı yönetiyorum. Burası bir şirket ama ya dur kardeşim, senin patronluğun bana sökmez numarasıyla o şirketi içten içe yiyebilir mi?
Yiyebilir. Var böyle vakalar. Bir arkadaşlarımın başına geldi. Soyup soğana çevirmişler. Onlar da farkına varmamış kardeşim. Bak, bir şey çok önemli. Ben Adana'ya festivale gidiyorum. Adana Tiyatro Festivali'ne. Şeref konuğuyum. Sakıp Sabancı'yım sponsor. Beni davet ettiler. Ben aynı zamanda devlet sanatçısıyım çünkü. Sakıp Bey beni davet etti. Gidiyorum. Uçakta beraber en önde yer almış onun şeyleri, sekreterleri. Sakıp Bey'le yan yana oturduk. Adana'ya gidiyoruz. Orada festivalin konuğuyum ben. Sakıp Bey'in sponsor olduğu festival. Sonra bir gösteri yapacağım. İstanbul'a döneceğim ben. Uçakta konuşurken ben Sakıp Bey'e sormak istedim. Hep uzun zamandır zihnimden geçen soruyu. Yani tabii bunu bu şekilde söylemeyeceğim hiçbir zaman ama zihnimden geçen şuydu. Sakıp Bey'in zekasına, halkla kurduğu ilişkiye, diyaloğa çok dikkatle bakıyordum ve izliyordum. Ama Sakıp Bey biraz fazla Anadolu, fazla köylü gibi mi yapıyor diye düşünüyordum içinde. Gibi yaptığının farkındaydım ama. Yani gibi yaptığını biliyordum. Ve ben bunu ona soracaktım. Uçakta iki kadehte viski içti, iki kadehte ben içtim. Adana'ya yarım saat kala ben Sakıp Bey'e dedim ki, ya yani sen uzak duruyorsun biraz profesyonellerin bakışından, dokunuşundan ve farklılığından. Seninkisi biraz fazla Anadolu usulü ve modası geçmiş gibi geliyor bana. Peki ama şirketler grubun çok başarılı. Nasıl başarıyorsun sen bu işi dedim. Bana ne cevap verdi biliyor musun? Ben derdi ne bangalan anarım, ne lassa, ne gotsa, hiçbir şey bilmem. Bir tek şeyden anlarım. Adamdan. En iyisini bulurum. En profesyoneli bulurum. geçiririm işin başına, kontrol ederim. Başarılıysa kalır, başarısızsa gider. Doğru. İş adamlığı artık böyle. Yani aileymiş, yeni iş kurulmuş işmiş, ortaklıkmış, şuymuş bu. Geçti bütün bunların tartışmaları. Bitti. İyi bir takım oyunu, iyi bir profesyonel ve ondan birlikte takım oyununu oynayan herkes her şeyi yönetmeye talip olabilir. Başarısını kanıtlayacak olanak ona tanınmalıdır. Futbol takımlarında bu böyle değil mi? Yani
Evet.
futbol takımlarında dönen parayı düşün. Alınan riskleri düşün. Futbol takımları da böyle. Onlar o takım oyununu iyi oynamak zorundalar. Yoksa yeniliyorlar. Yoksa para
Başladı.
kazanamıyorlar. Efendim?
Görüntü kötüleşmeye başladı.
Ruhun yansıyor ekrana İzzet.
Ay,
Ben
bana
bir
da
şey yapamam buna yani kardeşim.
eskiden kameralarda filtre yokken Emel Sayın kadın çorabını çıkarttırırmış. Bu bir rivayet. Kameraya taktırırmış.
Doğrudur. Emel Sayın diye herkes yapardı.
Ha, acaba Ali
Filtreler yoktu o zaman.
kadın
Sonra filtreler
çorabı
geldi.
spor çorap takıyorsun da onun için mi görüntü kayboluyor dedim.
Ben mi?
Evet.
Hayır. Ama spor, çorap ve şey o numaralar çok geçmişte kaldı İzzet. Şimdiki kameralar hepsi dijital. %5 flu yaparsın. Bebek gibi çıkarırlar seni.
Bugün maşallah ruhun da çok iyi, yüzün de çok iyi.
Yandım bugün güneşte. Keyfim iyi.
Ama ben senin yandığın ne günleri biliyorum. Solundan kal.
İçten yanmadım. O içten yandığım günler. Onlar aşk yangınları. Onlara tutuldum mu kaçacaksın. İstanbul'un toptan itfaiyesini çağırsan söndüremez onlar. O
Allah.
başka yangın onlar. Herkes de öyle. Abi içim yanıyor. Ölüyorum aşkından. İçimde yangın var lan. Yangın var. Yangın var. Ben yanıyorum. Yetişin lan dostlar. Tutuşuyorum. Dedi mi kaç abi o gönül yangınıdır. Gönül yangınını kimse söndüremez. Ne bir şişe rakı söndürür, ne meyhane söndürür, ne arkadaş tesellisi söndürür. Hiçbir şey söndürmez. Onun
Seninki
için o ayrı yangın.
nasıl?
Efendim?
Seninki nasıl söndü bugün?
Hangi yangın benim? Güneş yangını.
Yok.
İçeri gitti.
Aşk yangını. Hayır.
Aşk yangınım yok bugün. Öyle bir yangınım yok benim.
Yok, çok güzelsin. Çok güzelsin. Allah razı olsun arkadaş kimsen.
İzzet, çok fena yaparım. Benden oynama.
Aşkta özlemek
Heh.
duygu?
Bence egoistçe bir duygu. Onun sana ait olmasını, senin istediğin zamanda kavuşabileceğin mesafede bulunmasını derinden istiyorsun. Kavuşamadığın, buluşamadığın zaman da özlüyorsun. Bu bir insan içinde olabilir, bir şehir içinde olabilir. O insan gitmiş, yok olmuş da olabilir, değişmiş de olabilir. Ben eski İstanbul'umu çok özlüyorum. Yok olup gitti benim İstanbul'um. Ben 70'lerin, 80'lerin, 90'ların, 2000'lerin İstanbul'unu çok özlüyorum. Kayboldu gitti ama içime yerleşti. Sevgide de eğer içine yerleşmişse, onu görmüyorsan, yanında olmasını istediğin zaman o biraz kendi şeyini, egoizmini tatmin etmek için hazır, nazır ve elinin altında bulunmasını istemek gibi bir şey o. Bana öyle geliyor. Öyle olmaması gerekir. Anladın mı? İki taraf da istiyorsa birlikte olmayı, birbirine kavuşmayı ya da dostluk olarak sürdürmeyi olur ya ayrılmışındır ama öyle birbirine bağlıdır ki insanlar, ayrılan insanlar yani ayrılırlar sevgili olarak hatta giderler başkasından evlenirler, başkasından beraber olurlar ve onlar ayrılmaz dostlar olarak kalırlar ömür boyu. Birbirlerinin en yakın ya şöyle bir şey var. Rahmetli Engin Cezar bana bu lafı söylediği zaman içime oturmuştu. Çok düşündüm üstüne. Bir dönem geçinemediler. Uzun bir evlilikti onlarınki. Çok normal. Hırgür çıktı. Boşandılar. Engin'le Gürliz benim çok yakınımdı. Onlarla ben uzun yıllar ortak olarak da tiyatro yaptım. Engin'e dedim ki ya Gürliz'den görüşüyor musun? Gürliz'i arıyor musun? Gürliz'i ihmal etmiyorsun değil mi dedim. Engin bana ne cevap verdi biliyor musun? Biz yıllarca aynı yatakta yattık. Aynı sofrayı, aynı mesleği, aynı yaşamı paylaştık. Gülriz'i görmeden olabilir mi? Gülriz benim en yakın akrabam dedi. Sonra en yakın akrabasıyla yeniden evlendi. Yeniden sevgili oldular. Akrabalık bitti ve ikisi de vefat edene kadar sürdürdüler birlikteliklerini. Bu laf içime oturmuştur. Beraber olduğun insan dost, sevgili, arkadaş hepsi birbirinin içine giriyor, karışıyor. Bunlar birbirlerinden ayrılabilen kavramlar değil. Sen benim arkadaşımsın, sen benim kocamsın, sen benim karımsın bilmem ne. Hepsi iç içe geçiyor bütün şeylerin. Ve öteki senin en yakın akraban, arkadaş. Nereye gönderiyorsun? İçinden gönderemedikten sonra ayrılsan ne olur? Onun için keriz olmayacaksın. Sorun çıktığı zaman onu aşmayı öğreneceksin. Birbirinden öğrenecekler insanlar. Sorunu birbirlerine cesur bir biçimde anlatabilecekler. Sorunla yüzleşebilecekler. Kendi içlerindeki sorunlarla yüzleşebilecekler. Ve herkes yüzüne taktığı maskeyi çıkaracak. Baba, maske maske konuşuyoruz ya. Maskeyi bulduk, maske geldi, maske gelmedi. Taktık, takmadık oldu. Aman maskesiz çıkmayın. Doğduğundan kendi aklın başına geldiği andan itibaren yüzünde zaten maskeyle dolaşıyorsun sen. O maskenin farkına varacaksın. Hep bak, tiyatroda bir tanımlama vardır. Biz oyuncular bize verilen rolleri ayırırız şöyle deriz ki üç çeşit rol vardır. Bazı rol vardır seni sırtına alır götürür. Bazı rol vardır sen onun sırtına alır götürürsün. Bazı rol vardır ondan el ele tutuşursun. Güzel güzel geçersin oyunun tiyatronun içinden. Örneğin Hamlet oyunu seni sırtına alıp taşıyan bir roldür. Herkes Hamlet'i oynayabilir. O kadar mükemmel yazılmıştır ki çünkü herkes kendi Hamlet'ini çıkarabilir ondan. Bazı oyunlar vardır ya da filmler vardır. Sen sırtını alırsın, taşırsın. Dramaturjisi doğru dürüst, karakterin iç dünyası falan filan kurulmamıştır. Oyuncunun sırtını alıp taşıması gerekir. Bazı roller de vardır, fıstık gibi yazılmıştır. İyi de bir yönetmene de düşmüşsündür. Rol sen, yönetmen el ele yürürsünüz. Hayatta da bu var. Hayatta da hepimiz birer sosyal rolün içine yerleştiriliyoruz doğduğumuz andan itibaren. Senin sırtına bir hırka örülüyor, o hırka sana giydiriliyor, bir ödünç yaşam hırkası. O senin hayal ettiğin yaşamın hırkası değil, toplumun sana giydirdiği karakterin hırkası, elbisesi. Yüzüne de bir maske takılıyor, sana dayatılmış, kabul ettirilmiş, içine düştüğün sosyal konumu, sosyal rolü, o maskeyi ömür boyu yüzünde taşımak zorunda kalıyorsun. Bazen hissediyorsun o maskenin ağırlığını. Bazen çıkarıp atmak istiyorsun. O üstüne geçirilmiş olan hırkayı fırlatmak, yırtmak, parçalamak istiyorsun. Ama kurtulamıyorsun. Paçayı kaptırmışsın. Tüketim toplumunun kurbanı haline gelmişsin. Sistemin adı artık öyle kapitalizm, sosyalizm falan filan diye adlandırılmıyor. Dünyada yeni isim takıldı. Debt Installment. Taksitle ölüm. Bütün dünya taksitle ölümün pençesine düşmüş vaziyette. Çünkü düzen böyle bir düzen bütün dünyada. Taksitle hayatını teslim ediyorsun. Araba alıyorsun, ev alıyorsun, çocuğu okutuyorsun, manto alıyorsun, elbise alıyorsun, yazlık ev alıyorsun. Her şeyi taksitle sana veriyorlar ve verirken senin hayatını ele geçiriyorlar. Ve sen yüzünde o maskeyi, o sosyal rolün maskesini ömür boyu taşıyorsun. Ne maskesi? Şimdiki maskeler hava gazı. Herkes aslında yüzündeki maskeden rahatsız. O maske ne zaman çıkacak? Onu düşünüyor insanlar. Şimdi salgından dolayı maskeleri ne zaman atacağız? Okey, kabul. Ne zaman atacağız maskeleri? Ama öbür maskeler, sosyal rol maskelerini çıkarıp atmasını öğrenmeliyiz. Meydan okumalıyız bize giydirilen maskelere, bize üstümüze yerleştirilmiş olan ödünç yaşam hırkalarını söküp atmalıyız. Çökeceksin onun yünlerini atacaksın. Maskeyi çıkaracaksın yüzünden. O ödünç yaşam maskesini atacaksın. Asıl sorun maskeyi atamamakta. Maskeyi atamadığın zaman, koca maskesini atamayınca, müdür maskesini atamayınca, öğretmen maskesini, öğrenci maskesini, aşık maskesini, para kazanan adam, kazanamayan adam, halinden memnun, halinden memnun değil ama ona tayin edilmiş bir sosyal rol var ve onun maskesi var. İşte bu maskeleri çıkarmayı öğrendiğimiz zaman, bunu becerebilirsek eğer, o zaman belki daha mutlu olacağız. Belki bütün krizleri, bütün salgınları aşabileceğiz ve diyeceğiz ki ne salgın gelirse gelsin, hoş geldi, geldiği gibi aynen gider. Ben yaşamımı değiştirecek gücü bu salgının beni gerdiği anlarda kendimle yüzleşerek, yüzümdeki maskeyi çıkarıp bana tayin edilmiş olan sosyal rolün dışına çıkmayı deneyeceğim. Kendime yeniden bak, bu yeniden başlamak için yarın çok büyük fırsat. Yürüyüş özgürlüğü verdiler 65 yaş ve üstündekilere. Onlara ve öbür yürüme serbestisi olan herkese söylüyorum ki yürümek bir nevi kendinle kalmak ve yaşamdan izin almaktır. Yürürsün, özgürleştirirsin zihnini. Sadece doğayla, baktığınla, manzarayla bütünleşmeye çalışırsın. Onun seni etkilemesine, temiz havada yürüdüğün zaman temiz havanın vücudun içine sızmasına izin verirsin. Bırakalım kendimizi, düşünelim. Bizim yüzümüzde hangi maskeler var? Ondan yüzleşelim ve o maskeleri çıkarıp atmayı deneyelim. Ancak o zaman özgürleşeceğiz. Ancak o zaman ruhlarımız iyileşecek ve ancak o zaman bağışıklık sistemlerimiz gerçekten güçlenecek.
Yaşarken ölmeyeceğiz.
Deneyeceğiz en azından arkadaşım. Var mı bizde öyle paçayı kolay kaptırmak ya? Yok öyle hikaye. Bunu niye takıyorum merak ediyorsun. Şöhretten değil. Ben gözlük takıyorum aslında. Görmüyorum şeyi. Gözlüğümü kaybettim evin içinde. Onun için güneş gözlüğünü buldum. Bu da numaralı. Onu takıverdim. Onun için takıyorum. Yani şöhretten değil bu gözlük. Ha. Gözlüğümü bulamıyorum. Ben ne çok gözlük kaybediyorum. 30 tane gözlüğüm var. Her çekmeceden bir şey çıkıyor arkadaş ya. Ve gözlük bulamıyorum. Hep gözlük ararım ben. Böyle bir huyum var.
Valla ben her gün bir tane kaybediyorum. Sonra geri dönüyorum.
Sen zenginsin baba ya. Sen, İzzet.
Biliyorsun.
Çok tweet geliyor. Çok tweet geliyor. Ben gelecek programda herhalde telefondan tweetleri okuyup cevap vereceğim. Böyle ben sadece senin sorularından uğraşamam yani ben.
Ben soru sormuyorum ki. Sen anlatıyorsun.
Sor bir soru be. Sen de şeysin, dostumsun.
Bir dakika kaldı.
Sana lan, hadi delikanlılık yapayım. Sor lan.
Ben sormayayım da şunu söyleyeyim. Bugüne kadar 5 tane program yaptık. Bugünkü programda çok keyif aldım. Hepsinden ötesi bir sürü şey öğrendim. Buraya not aldım, Allah, altına yazayım diye. Çok teşekkür ederim. Bugün bana çok keyifli bir öğretmen oldun.
Bak gene bana böyle roller giydirme. Ben öğretmen falan değilim. Ben bir oyuncu parçasıyım o kadar.
Sen nelersin de matruşka gibi gördüm. Buradan söyledim. Matruşka gibisin. Açlıkça içinden başka bir hali çıkıyor. Gerçekten Allah seni sevene sabır versin. Her an değişebilirsin. Ha, sonunda bir bok atayım yani. Bırak da.
Edebinle oturup şu programı bitiremiyor musun sen ya?
Dayanamıyorum.
Dayın sevgili seyirciler, sevgili kamuoyu, canım arkadaşlarım, bir taneleri. Bak hala melek kanadı yapıyorlar. Ya böyle rezillik olur mu ya? Yani ulan insan kendi programında kendine torpil yapmaz, misafire yapar. Ben senin programına İzzet teklif geldi bugün. Dediler ki İstanbul'da bir şeyden, büyük bir şey, sana rakip bir kuruluş geliyor, kabare açacaklarmış. Evet. Acaba dediler İzzet'le beraber şov yapar mısınız kabarede?
Olur, ben dansöz olarak çıkarım istiyorsan.
Ben dedim rakip firmanın sahibi o, gelir mi gelmez mi bilmiyorum.
Parayı artık. Bu dönem,
ben dedim paraya, ben de aynı şey paraya bakarım dedim. Hemen İzzet'i ekerim, derhal harcarım dedim. İzzet de beni harcar, isterseniz ona teklif edin dedim.
Hayır, bir şey söyleyeceğim. İzzet de gelir de ben seni niye harcayayım? Bulmuşum böyle bir adam. Seni niye harcayayım? Arkana takılırım, beni de alırlar. Evet, son bir...
O zaman çık parayı da bu karpuzun açılışını hazırlanalım. Mangırı hazırla.
Efendim hepinize çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir geçirdi
sevgili. Çok mutlu oldum İzzet. Bugün seni gördüm böyle. Oo, içim açıldı. Bizi dinleyenlerin de inşallah içini açmışızdır yani. Böyle, evde toplanıp muhabbet edelim diye. Ama rica ediyorum lütfen gelecek hafta İzzet biz seyirciyi alamıyor muyuz? Onların kılıklarını falan görelim. Böyle şeyler oluyor mu?
Alırız. Hop ben çıkıyorum. Sen
Zoom'un bilmem ne öyle numaralar yapılıyor. Ben böyle toplantıya katıldım. Geçen gün 50 kişiye üç konferans verdim ya.
Bu arada Zoom'dan. Eren kesilebilir. Bir zaman
herkese iyi geceler diliyorum. Anneler gününde annelerinizi sarılın, öpün. Bugün ben sana annemden anlatacaktım. Biraz başka bir programda anlatırım.
Tamam.
Güzel bir program oldu galiba. Bunu bir yerde görecekler mi insanlar İzzet? Atıyor musun bir yerlere?
Benim Instagram hesabıma girerlerse bu hesapta her zaman var.
Instagram'ın bir televizyonu var. Oraya girecek mi bu?
Evet, girecek.
Ha, girsin. Başka YouTube, YouTube var mı?
YouTube'da da var.
Ali, bana da bir CD yapar gönderirsiniz artık.
Ali Poyrazoğlu lütfen Twitter'dan takip alın. O sizleri bu konuda yönlendirecek.
Evet, beni Twitter'dan, Instagram'dan takip alabilirsiniz. Ben bir YouTube sayfası açsam kendim artık iyi olacak galiba.
Yok yeter artık, her konuda da bir tanesi bizde fazla olsun. Yapmayın Ali Bey.
İzzet, YouTube'da para dönüyormuş abi, uyan.
Ne diyorsun ben?
Bırak ya.
YouTube'dan aldım.
Saçlarımı kestim fark etmedin. Kendim kestim. Olmuş mu?
Ha? Yani dilim damağım kurudu bugün.
Ha? Böyle olmuştu ya. İki ayda.
Geçen hafta hakikaten niye sinirli olduğunu anlıyorum. Şu andaki yüzündeki hoşluk yoktu geçen hafta.
Ya saçlardan mıydı?
Evet.
Hepinizi öpüyorum hepinizi. Teknik ekibe, Arnavutluk'tan gelmiş olan teknik ekibe saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum.
Sizin için.
Sevgiler, saygılar. Bizi izleyen, İzzet'e tahammül eden herkese çok çok teşekkür ediyorum.